Ayrım 20. Sayfa 98.
Üçüncü dünyadaki entelijansiye, özel olarak İran entelijansiyası, parantez, özellikle son 20-30 yılda, çünkü savaş öncesi entelijansiyası daha eleştirildi, Kaan'ı öküzün önüne koşmuştur. Vahiy ile modernliği birbirinden ayırmak yerine eski rejimde bulunan kısıtlı işlevsel rasyoneliteyi tasfiye etmek için dine sarılmıştır. Ve daha sonra teokrasi tuzağına düştüğünde de şaşkınlığa uğrayıp hatayı her zamanki gibi ülkeye gizli olarak batırmaya çalışan gizli güçlerin üzerine atmıştır. İran entelijansiyası eski rejimin temelini yıkarken hedefini şaşırmıştır. Bilinçsiz bir şekilde üzerinde oturduğu dalı kesmiştir. Çünkü şahlık rejiminin muhalif olan laikler yine de rejimlere aynı kültürel takım yıldızda bulunuyorlardı. Oysa teokrasi ile modernlik arasında aksine galaksileri ayıran astronomik uzaklıklar vardır. İki. İyilerle kötüler. Türlü türlü yamaların doğurduğu, yanlış algılamaların manevi yöndeki yansıması, maniheist iyiler kötüler görüşüyle olur. Kırılan cevizlerin bedelini ödeyecek birisi bir yerlerde hep vardır. Öyleyse bize gereken günah keçileridir. Küçük ve büyük şeytanlar, komplolar, sağda ya da solda fesat çeteleri, sırtımıza çevrilen kalleş entrikalar. İyi olansa burada yetişen, bu topraktan, bu yakıcı güneşin altında kendiliğinden fışkıran şeylerdir. Ölümcül olduğu ortaya çıksa bile o bozulmamış gerçektir. İçteki şeydir. Bu bozulmamış şey bir fikir de olabilir, bir şey de, bir sınıfta, bir kişi de. Dünyanın lanetlisi de olabilir, içteki sömürgeliğe karşı mücadele eder ya da daha moda bir dille kibirlinin karşısındaki mahrum insandır. Yabancılaştıran, modernliğe karşı çıkan kültürel kimlik olabilir. Tabii bunun ne olduğuna da bir karar vermek gerekir. Karanlıklar Prensi'nin hesabına her şeyi dünyevileştirenlerin laikliğine karşı çıkan ataların dini de olabilir. Bir siyah vardır, bir de beyaz. Pastel tonlara, açık koyu dağılımının nüanslarına, alacakaranlığın grilerine, ara renklerin ince farklılığına yer yoktur burada. Bu inatçı alışkanlıklar ve indirgeyici görüşler kafalarda öylesine yer etmiştir ki sürekli olarak yeni şekillerde ortaya çıkarlar. Dayanak noktaları olaylar tarafından yalanlandığında bile yeniden saldırıya geçerler. Tıpkı geçenlerde Tahran zindanlarından çıkıp kültürel devrimlerin başarısızlığına rağmen az kuşkuyla da olsa batılı ve Marksist modellerden kopyedilmemiş özgün kalkınma formülleri arayışını sürdürerek geri adım atmayan sosyoloğum biri gibi. Bu ne batı düşkünlüğüdür, İpe sapa gelmez ve azgın bir kalkınma serabıdır bu. Yöneticileri körleştirir, toplumu kutuplaştırır ve batılılaşmış bir seçkinler sınıfı yaratır. Kısacası saplantılar aynıdır. Kullanıla kullanıla canı çıkmış dayanaklar aynıdır. Ama insanlık tarihinin olağanüstü bir olayı olarak modernliğin kendisine biraz uyan bir çözümleme hiç yoktur. Sanki modernlik bir ucundan alınabilen, istenilen yönde bükülebilen, Prokrites'in işkence yatağına yatırılabilen, fikirlerimizin sınırlarına göre daraltılabilen ve kültürel kimliğimizin fantazmlarını içine girebilen bir şeymiş gibi. Ya da aynı kutuplaşma karşısında en az öteki kadar hınç duyan bir diğer yazar, İran'da eski rejim zamanında iki farklı ulus vardı. Yerli sömürgeliler ve toplum dışı insan kitleleri. Böylelikle bir kolektivite mitozuna ya da daha kötüsü ülkenin Güney Afrikalılaştırılmasına tanık olunuyordu. Buradan da karşıt iki insan tipi ortaya çıktı. Kendine özgü kültürü, parantez batılı, dilleri, parantez İngilizce, Fransızca, okulları ve metropolleri, parantez ABD, Avrupa, olan yerli sömürgeli ve yine kendi kültürüyle dünyanın lanetlisi. Ama bu sonucunun kültürü egemen azınlık tarafından ıskartıya çıkarılmıştır. Bedenini ve ruhunu yabancıya satan bu azınlık köle ruhlu taklitçilerdi. Batılıdan daha batılı olan bu kesim kendi dili yerine yabancı dilleri konuşuyordu. İçlerinden bazıları kendilerini dünyanın lanetlilerinden iyice ayırmak için gizlice Hristiyanlığı kabul ediyorlardı. Böylelikle birbirlerine düşman iki kardeş gibi zıt olan bu iki halkı uzlaştırmak olanaksızdı. Bütün bunlar kuşkusuz doğrudur. Ama ne görüyoruz? Yazarımız devrime geldiğinde duruyor ve tarihin devamını ele almayı unutuveriyor. Dünya lanetlileri eski yerli sömürgelilerin yerine geldiklerinde ne yaparlar pek bilinmiyor. Daha kötü, daha bozulmamış, daha zalim mi olurlar? Bütün bunlar bilinmiyor ve yazar makalesini devrimden birkaç yıl sonra yazmasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi bu konuda tek kelime söylemiyor. Bence bu dil temel bazı eksenler etrafında eklemlenmektedir. Sömürgeleştirici sömürgeleştirilen diyalektiği, ahlakçı ve saklı bir fikir olan, dışarıdan gelen her şeyin kesin olarak kötü, içeriden gelen her şeyin ise zorunlu olarak iyi olduğu fikri. Bu, alt grubun şeytanlaştırılmasına neden olmaktadır. Kimliğe ilişkin bütün söylemlerin içinden belli belirsiz bir titreme gibi geçen gizli bir popülizme de yol açmaktadır. Halk hep haklıdır. Çünkü o tarihsel fatum. Parantez, kader. İçinde toplaşmış bir kitledir. Ama bu karşıtlık bir kez köhneleştiğinde sonradan gelen olaylar değişme yönünde etki etse bile değişme yeteneğini kaybetmiştir. Bu cins düşünürlerin çoğu geride kalmış bir duruma saplantılı bir şekilde sarılırlar. Sanki 9 yıldır zaman durmuş gibi, insan onları dinlediğinde ülkeyi 9 yıldır alt üst eden sarsıntıların geçici bir parantez olduğu izlenimine kapılır. Bunların düşüncelerinin ufkunda mahkum edilebilir tek muhatap hala eski rejimdir. Peki neden? Çünkü eski rejim şerin yabancının cisimleşmiş halidir. Oysa yeni rejim aile arasında olan özel bir iştir. Bu yargıların kökeninde de basit bir gerçeğin göz önünde bulundurulmaması yatmaktadır. Gelişme yolundaki bütün toplumlarda kutuplaşma kaçınılmazdır. Modernliği az bile olsa özümsenmeye çalışan bütün toplumları kastediyorum. Bütün sanayileşme süreçlerinde halk kültürüne yabancılaşmış bir bürokratlar sınıfının yerli sömürgelerin bir türü ortaya çıkmasının önüne geçilemez. Bu süreç iktidara asgari katılımların dahi otokratik rejim tarafından engellendiği geleneksel bir kültürde yaşandığında bu kişisizleşmiş yönün daha da çarpıcı olduğu doğrudur. Ama yine de hiçbir şey bu kesimin hüküm sürmesini engelleyemez. Çünkü doğası gereği bu kesim teknolojik rasyonaliteye bağlıdır. Zaten gelişme ile az gelişme arasında bir ara çözüm olabileceğini pek sanmıyorum. Vahşi bir sanayileşmenin taşkınlıklarının felaket düzeyinde yan etkileri olacağı ve şiddetli tepkilere, hatta gerilemelere yol açacağı doğrudur. Ama her türlü gelişme fikrini sorgulama konusu yapmak ve bunun yerine mucizevi reçeteler koymak bana aşırı ütopyacı görünüyor. Bazıları benimsemeden önce uyarlama gerektiğini söylüyorlar.
Peki ama nasıl?
Örneklere boğulduğumuz söylenemez. Japon örneği, şimdi de Kore, Tayvan ve benzeri.
Uyarlamak için aşırı dozda bir benimsemeye önceden maruz kalınması gerektiğini gösteriyor. Öyle ki hareket dönüşsüz hale gelsin. Yoksa İran tipi bir raydan çıkma her zaman olanaklıdır. Hem sonra göreneklerin ve sosyolojik ağırlıkların her şeyi kara delik misali içlerinde yok edebilecek bir cansızlaştırma gücünde oldukları, hareketsiz bir dünyada oluşacak kültürel sarsıntılardan, travmalardan, bozulmalardan, kayıplardan, kırılmalardan nasıl kaçınılabilir?
Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Gestalt. G E S T A L T. Diderot. D I D E R O T. Voltaire. V O L T A I R E. Rossi. R O U S S E A U. Richard Simon. R I C H A R D S İ M O N. Reinhard Koselleck. R E I N H A R T K O S E L L E C K. Pierre Bayle. P I E R R E B A Y L E. Procrustes. P R O K R U S T E.